Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RS FM'de. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Seyri sabah, bilmem ne, av tüfekleri, vade farksız taksit, kılıf, kayış, yağ, harbi hediyeli. Dürbünlüsü var, pompalısı var, boy boy tüfekler. Adresinize kadar hizmet imkanı. Arayın telefonları, kapınıza kadar getirelim diye bakın, pompalı tüfek satıyorlar. Sanki böyle faydalı bir mal satar gibi. Yapmayın beyler, yarın öbür gün herhangi birimizin evladının canı yanar, hepimizin birden canı yanar. Bunlara yol açacak şekilde bu silah ticaretini teşvik etmeyin. Ölüm makinesi satıyorsunuz yahu, ölüm makinesi. Benim babamın oğlunun gazetesi olsa bu ilanları yayınlamasına aynı tepkiyi gösterirdim. Gazetelerin ya da internetin ya da herhangi bir şekilde ölüm makinesi silah satışına izin verilmemeli. Bir an önce yasaklanmalı bu.
Seyri Sabah. Zafer Arapkirli ile Seyri Sabah devam ediyor.
RS FM'den Seyri Sabah'tan bir kez daha merhabalar. Mehveş evine bağlanacağız. Gezi Parkı olaylarıyla ilgili olarak, Gezi direnişiyle ilgili olarak dün açıklanan iddianameyi konuşacağız. Evet, şu anda sevgili meslektaşımız Mehveş Evin, gazeteci yazar Mehveş Evin telefon attığımızda. Günaydın Mehveş, merhabalar.
Günaydın, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ilk önce direkt şöyle sorarak başlayayım. Niye şimdi, niye yeniden? Bunun cevabı senin kafanda nasıl?
Niye şimdi? Zamanlama açısından yerel seçimlere yaklaşmamız diye düşünüyorum Zafer. Ama bu zaten bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan da pek çok defa dile getirdi. Gezi ile ilgili alınamayan bir intikam var. Biliyorsun bütün davalar da sonuçsuz bir şekilde cezasızlıkla kapanmıştı. Aradan yıllar geçti. Üstüne üstelik bir de Kavala tutuklandı. İddianamesiz bir şekilde tutuluyor. Bunu tabii Ahim'in de buna dair bir açıklama istedi ve aslında buna Sezgin Tanrıkulu da dikkat çekti. Tam da bu ek sürenin üzerine bir gün dolmasına kala böyle bir iddianame hazırlayarak Osman Kavala'ya yönelik tutukluluğunu haklı göstermeye çalışan bir çalışma diyeyim sana.
Şimdi davayla ilgili iddianameye baktığımızda çok ağır bir suçlama getiriliyor zanlılara. Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlaması. Şimdi evet. Gezi direnişi, Gezi olayları sürecini, 2015'teki Mayıs-Haziran sürecini hep birlikte yakından izlemiş insanlar olarak, o olayda Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırma niyetinin uzaktan yakından alakası olduğunu nasıl söyleyebiliyor birileri? Ben onu algılamaya çalışıyorum. Öyle bir ortadan kaldırma teşebbüsü mü var?
Algılamaya çalışmamak lazım belki. Çünkü yapılan şeyin hukukla ya da gerçekle hiçbir alakası yok Zafer. Bunu hepimiz biliyoruz. Gezi'yi takip edenler, katılanlar, gazeteci olarak ben neredeyse her gününde oradaydım. Böyle bir şey olmadığını biliyorum. Evet. Yaklanmayı isyandı. Fakat isyanların bu kadar büyümesinin en büyük sebebi genç insanların peş peşe polis şiddeti üzerinden öldürülmesiydi. Ölümleriyle sonuçlanmasıydı. Bazıları gezi olaylarından sonra hayatını kaybetti. Yaklaşık 11 kişiden bahsediyoruz. Bilinen bunlarda. Gezi olaylarında bu şiddet yüzünden hayatını kaybeden ve bunun hesabı sorulmadı. Yani bu olayların failleri cezalandırılmadı. Halbuki Gezi'de de zaten en başından bir park için, parkı korumak için çıkmıştı. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu kendisine karşı yapılmış büyük bir kalkışma olarak dedi. Bir de şöyle düşünelim, yani deminki soruna da cevaben, şimdi 15 Temmuz darbe kalkışması ile ilgili yapılabilecek bütün davalar açıldı. Yani soruşturmalar vesaire sürüyor ama darbe girişimiyle ilgili ve ki bunun arasında gazetecilerin de yargılandığı ve hüküm giydiği davalar var. O kısmı artık 2 yıldır zannedersem tükettiler. Yani yeni bir darbe kalkışması, bize karşı bir tehdit var algısı üzerinden yürütüldüğü için siyaset, hele ki seçim zamanında herhalde yeni bir malzeme ihtiyaç duyuldu. Onun haricinde herkes biliyor ki yani Gezi'ye eleştirel yaklaşanlar dahi şunu çok iyi biliyorlar ki bu hükümete karşı bir darbe girişimi değil mi? Ha diyelim ki böyle bir şey vardı, bu insanların ne alakası var? Yani Osman Kavala dahil olmak üzere öne sürülen iddialar, kanıtlar nedir? Böyle bir şey yok. Eğer olsaydı zaten Kavala şu anda 15 aydır tutuklu ve son derece haksız bir şekilde tutuklu. Ellerinde hiçbir delil yok. Kopyalı yapıştır yöntemiyle başka davalarda da yapıldığı gibi bir iddianame çıkartıldı. Olay
evet,
bu.
Ben de onu sormak istiyorum. Şimdi başka davalarda olduğu gibi lafının altını çizerek o hatırlatmayı yapalım. Hı-hı. Balyoz, Ergenekon, Oda TV vesaire davalarda, evet, işte askeri casusluk davalarında, Cumhuriyet Gazetesi mensuplarının yargılandığı davalarda gerçekle, evet, uzaktan yakından alakası olmayan, altı doldurulamayan düzmece kanıtlarla bir takım iddiaların hazırlandığı artık netleşti, kesinleşti ve tescillendi. Şimdi bu davaya da baktığımızda mesela sanıklara isnat edilen suçlamaların arasında efendim dışarıdan ithal bir takım elemanlar getirilerek, işte kırmızı elbiseli kadın, işte duran adam vesaire gibi o sembol insanların ya da şahısların ithal edildiği gibi tamamen gerçeğe aykırı bir takım suçlamalar da var. Efendim işte falanca otel kapılarını açmış, filanca otel su dağıtmış filan gibi, yani evet, mantığın alamayacağı şey, yani gazdan kaçan insanlara kapılarını mı kapayacaktı falanca otel ya da gazdan etkilenen insanlara su mu dağıtmayacaktı dedirtecek şeyler var. Yani biraz da geçmişi hatırlatan bir de muhteva var iddianamede galiba.
Evet yani.
Yani geçmişin iddianame hazırlama mantığını demek istiyorum.
Bu zaten süre geliyor. Yani benzer yöntemi mesela siyasilerin davalarında da görüyoruz. Demirtaş'ta dahil olmak üzere. O da defalarca birçok davadan yargılanıyor. Bazılarından hüküm giydi. Mesela orada da aynı şey var. Dolayısıyla tabii öğrenilmiş bir şey bu. Ergenekon'u, Balyoz'u hatırlattın. Şimdi işte Gülen cemaatinden temizleniyoruz. Hani darbe girişimi yapıldı vesaire derken ne acıdır ki onların kullandığı yöntemleri üstelik avukatlara, hukukçulara göre hani daha da hukuku ve kısmına uydurmayarak yapılıyor. Kopyala yapıştırla yapılıyor. İşte ne bileyim yalancı tanıklar çıkıyor. Zaten mesela bu Gezi iddianamesinde Kavala ile yani Kavala ile 16 kişinin birden ağırlaştırılmış müebbet istemi açılan davada şunu görüyoruz. Yani korkunç bir suçlama mantığı var ve müştekilerin arasında Cumhurbaşkanı dair Bakanlar Kurulu üyeleri var. 700 küsür kişi. Yani onlar bizzat dava açıyor. Yani mala zarar verme yoksa mağdur olma vesaireyle ilgili görülen davaların hepsi başına söyledim. Zaten cezasızlıkla soruşturuyorum. Yani Dolmabahçe'yi hatırlıyorsun. Gezi ile ilgili en çok hükümetin kullandığı bir Dolmabahçe, bir Kabataş meselesi vardı. Hatırlıyoruz, bunlara dair hiçbir kanıt bulunamadı. Ve camiyle ilgili, hani o gece işte ayakkabıyla girdiler, yok içki içtiler diye kıyamet koptu hatırlarsan. İki kişiye kirletmeden 10 ay ceza verildi. O da hani hapis ceza da değil, cezası da değil. Ne oluyor şimdi? Bütün davalar o zaman boşuna mı yapıldı? Bunların hiçbirinin gerçek bir payı yok. 7 yıl aradan sonra kalkıyorsunuz. Bir takım insanları, saygın, iş adamı, sivil toplumcu, Taksim dayanışmasının sözcüleri, yani ne kadar büyük çabalar harcadıklarını ben kendim biliyorum. Orada hani gençleri yatıştırmak, sakin bir şekilde diyalogla çözmek için ve gidip o dönemin başbakanı olan Erdoğan'la konuştular.
Evet, Can Atalay'ın mücella yapıcının içinde bulunduğu bir heyet orada gitti. Başbakanla konuştu. Hatta geri planda yani ben tanık olmadığım için Osman Kavala'nın da işte bu direnişin artık hani bir aşamada sona erdirilmesi ya da ne bileyim işte o parkın boşaltılması için geri planda bir takım çabaları olduğundan da söz ediliyor. Yani böyle hani hükümeti yıkmaya teşebbüs falan olsa herhalde böyle bir yatıştırıcı çaba içinde de bulunmazdı.
Ayrıca parkın yani parkta protestodan nasıl hükümeti yıkmaya teşebbüs o? Yani bu bağlantıyı protesto etmek anayasal bir hak. Ve bu gösterilerin barışçıl olduğu, evet bir takım zararlar verildi. Bunlar yaşandı ama bunlar tazmin edilmeyecek şeyler değildi. Hani devenin yanında kulak denen bir şey. Zaten onlarla ilgili davalar görüldü. Onu anlatmaya çalışıyorum.
Zararlar verildi derken tabii bir de orantısız bir zarar var ortada. Yani 9 insanın hayatını kaybetmiş olması, polis şiddetiyle, polis kurşunuyla hayatını kaybetmiş olması ve şu unsuru da hatırlamak lazım herhalde. Bugünlerde yani o devirlerden bugüne işte 15 Temmuz darbesi yaşandı. 15 Temmuz darbesinden sonra Fethullahçı terör örgütünün polis teşkilatına nasıl hakim olduğu, nasıl orada kök saldığı, nasıl poliste önemli makamları, mevkileri işgal ettikleri ortaya çıkartıldıktan sonra hatırlayalım 2015'e geri dönüp o dönemdeki polis şiddetinin arkasında da Fethullahçı yapılanmanın olduğu gibi bir gerçek de var. Dolayısıyla yani eğer o dönemde bir takım çatışmalar yaşanmışsa, bir takım şiddet yaşanmışsa, polis kaynaklı bir şiddet yaşanmıştı ve onların arkasında da o örgütlenme vardı. Dolayısıyla hani onların üzerine gidilecekken Gezi olaylarındaki şiddet babında tutup işte bir avukatın, bir mimarın ya da sivil toplum örgütlerinin, barışçıl örgütlerin temsilcilerinin üzerine gidilmesi gibi bir gerçek var. Peki şimdi
bu gözdağı Zafer, biz biliyoruz gazeteci davalarında da siyasetçilerin üzerine, sivil toplumun üzerine, akademisyenler, bunun bütün hepsi bu söylemi, bu Cumhur İttifakı diyeceğim artık, tek başına Erdoğan ya da tek başına AK Parti'den bahsetmek de mümkün değil. Burada Bahçeli ortaklığından da bahsetmek lazım. Ortak bir söylemle, bir beka söylemiyle yerel seçime gidiliyor zaten. Bu ortamda zaten bunun düğmesi de, bugünkü iddianamenin düğmesi de 2018 aralığında 6 tane yeni dava açıldı Gezi ile ilgili. Yine binlerce insan yargılanacak. Hani daha öncekiler cezasızlıkla sonuçlandı demiştik ama yeni davalarda yeni bir karar alındı demek ki. Ve böyle bir yol izleniyor.
Peki en başta seçim dönemi olmasının anlamına değindin. Yani seçim dönemi olduğu için bu gündeme getiriliyor dedin. Gerçekten de seçim döneminde hükümete ya da Cumhur İttifakı'na artı bir puan kazandırır mı? Bir kampanyada artı bir unsur haline dönüşür mü sence?
Yani aslında tabii ki bu çok mantıksız geliyor. Fakat aylardır ve daha önceden de seçim dönemlerindeki söylemlere dikkat edelim. Bu popülist, ayrımcı, bazen işte yurt dışına yönelik, bazen yurt içine yönelik bir terör örgütleri kokteyli yapmak, komplo teorileri üzerinden suçlamak. Bu zaten artık bildiğimiz bir şey. Ha, buradan bir şey çıkar mı diyorsan, anladığım kadarıyla bu sistemin, bu yöneticilerin ayakta kalmak için devamlı olarak yeni düşmanlar yaratmaya ve halkın bir kesimini korkutmaya ihtiyacı var. Yani siz bana mecbursunuz, siz mecbursunuz diye bir korku söz konusu. Yani öteki taraftan da gerçekten de Gezi'nin bir kalkışma olduğuna, kötü niyetli olduğuna inananlar vardır. Ama bence halkın içinden, hani buna sıradan seçmen dahil, hakikaten bir teşebbüstü diyecek halleri yok. Fakat böyle ezberletilen bir takım tekrarlar var. Hani devamlı düşmanlık, bize düşmanlar, bunlar bizi yok etmek istiyorlar. İşte başörtülü bacılarımıza saldırdılar gibi bir takım söylemler yaratmaya ihtiyaç duyuyorlar. Bu bence.
Şimdi bir yandan da bu başörtülü bacılar meselesine getirmişken lafı, Ankara'da geçen hafta sonunda yaşanan bir hadise var. O konuda da merak ediyorum söyleyeceklerini. Şimdi bu konunun, yani Kabataş hadisesi, ki Kabataş yalanı artık oldu, tescillendi bunun. Kabataş yalanında yapılan başörtülü bacımıza yönelik taciz. Hani 13 tane belli bir cenahtan köşe yazarının da ortak başlıkla yazdıkları köşe yazıları vardı. Vicdanınız kaba, yüreğiniz taş gibilerden. O mesaj o gün orada öyle verildikten sonra kalkıp pazar günkü Ankara'daki Tayat eyleminde ya da Tayatlarına katıldığı eylemde bir başörtülü genç kadının taciz edilmesine hiç ses çıkarılmamasını o cenahtan nasıl karşılıyorsun?
Şimdi bir kere birincisi, yani başörtülü ya da değil, taciz saldırı olduğu zaman bunu bir kenara ayırmamız lazım. Kabataş bulunamadı. Zaten bir uydurma bir senaryo oldu. Dediğin gibi açıklandı. Yani mesela başörtülü. İkincisi iktidara gelince beni tutan, bana biat eden başörtülü ya da herhangi bir vatandaşla bana biat etmeyen diye ayrılıyor. Yani burada mesele başörtüsü. Bence bu taciz görüntülendiği için çok açık ve aleni bir şekilde aslında zor durumda kaldılar. Yani bunu kendi cenahlarında da bence eleştirenler çıkmıştır, çıkıyordur. Ama yapılan açıklamalar, gerek işte bir kadın bakan olsun, gerek İçişleri Bakanı olsun, tam tersine karşı tarafı suçlar nitelikte ya da komik, işte telaşla olmuştur bilmeden o. Şimdi diyelim ki böyle bir şey oldu, özür dilenir. Yani kusura bakmayın, böyle bir şey oldu, böyle bir görüntü oluştu, bizim polisimize yakışmaz, özür dileriz dersiniz, geçersiniz. Ama hayır, ne oluyor? Kalkıyor İçişleri Bakanı da sordu. Diyor ki işte babası annesi değer bir aşık kapeli. İşte proje kadar. Yani tam böyle bir kötü bir film seyredermiş gibiyiz. Yani böyle bir şey diyerek zaten bir kadına tacizi doğrulatamazsınız. Kaldı ki diyelim ki öyle. Yine olmaz. Yani neresinden bakarsanız bakın gerçekten bir facia bu taciz meselesi. Yani bir takım insanlar belki polisle ilgili şiddeti, ama yani bunu nasıl planlayacaksın? Bunu planlanmış bir tarafı olabilir mi? Biraz da böyle düşünmek lazım.
Evet, yani tacizi savunmak için insanların ailesinin geri planını ya da işte geçmişteki bağlantılarını ya da işte muhayyel, hayali bağlantıları falan gerekçe göstermekte hiç bugüne kadar duymadığımız bir şey herhalde. Dileyelim seçim döneminde daha yeni şeylerle de sürprizlerle karşılaşmayalım, ama maalesef dediğin gibi zamanlamada biraz anlamlı gibi gözüküyor. Mehmet Şevin, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız.
Ben de teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
Sağ olasın. Gazeteci yazar Mehveş Evin'le konuşuyorduk. Gezi direnişiyle ilgili olarak, 2015'in Mayıs-Haziran aylarında yaşanan Gezi olaylarıyla ilgili olarak Osman Kavala'nın, Can Atalay'ın, Can Dündar'ın, Mehmet Ali Alabora'nın da aralarında bulunduğu bir takım isimlerle ilgili olarak açılan davanın iddianamesini konuştuk ve o işin zamanlamasını konuştuk. Tekrar teşekkürler Mehveş Evin'e. Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından bu kez gazetelerin köşe yazarlarından alıntılarla devam edeceğiz.
Zafer Arap Kirli ile Seyru Sabah devam edecek.
Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RSFM'de. RSFM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Kara, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Reklam.
Abi inanamıyorum ya, maaş yatmış.
Abi sorma, benim de yattı.
Ben gece gündüz çalışayım, o yatsın, oh!
Ya sabah hesaba bakıyorum, yatıyor. Ertesi gün tekrar bakıyorum, hala yatıyor. Hiç değişiklik yok.
Olacak şey değil.
ING Mobil'den e-turunca hesaplı olun. Maaşınız ne kadar olursa olsun hesapta durduğu her gün kazanın. Üstelik faiziniz yanmadan paranızı istediğiniz an kullanın. Havale EFT ücreti de ödemeyin.
Reklam. Zafer Arap Kirliği ile Seyru Sabah devam ediyor. Köşe yazarları.
RSFM'den Seyri Sabah'tan tekrar merhaba. Köşe yazarlarıyla devam edelim. Cumhuriyet yazarı Emre Kongar bugün bir savunma ve bir mektup. Hakan Kara ve Rona Aybay başlığıyla yazmış. Hakan Kara biliyorsunuz Cumhuriyet davasında yargılanan Cumhuriyet'in o zamanki haber müdürü değerli gazeteci kardeşimiz. Onun Cumhuriyet davası sürerken mahkemede yaptığı savunmadan bazı bölümleri aktarmış köşesine. İşte FETÖ örgütüyle ilişkilendirilmek istendiğini, böyle bir hayali suçlamanın nasıl yanlış olduğunu anlatıyor. Hakan Kara diyor ki iddianamede FETÖ ya da herhangi bir terör örgütüyle ilişkim olduğuna dair tek bir kanıt yok. Buna rağmen 9 aydır hapisteyim. Diğer yandan Pensilvanya'ya hiç selam söylemedim. Ne istediğinizi de vermedik demedim. Bitsin artık bu hasret diye FETÖ'ye ülkeye dön çağrısı yapmadım diyor. Hakan Kara'nın savunmasını aktarmış. Sonra da Rona Aybay'ın kendisine gönderdiği hukuk profesörü Rona Aybay'ın kendisine gönderdiği bir mektubu aktarıyor Emre Kongar. Bu duygu ve düşüncelerimde yalnız olmadığımı anımsatan bu mektubu da okurlarımla paylaşıyorum diyor. Demiş ki Rona Aybay, değerli dostum, bu akşamki 18 dakika programında, yani Tele1'de Emre Kongar'ın Merdan Yanardağ'la yaptığı programda hukuk konusunda yaptığın konuşmayı tüylerim ürpererek izlediğim bir hukukçu olarak sesine ve yüzüne yansıyan derin hüzün karşısında gözlerim buğulandı. Senin gibi erdemli aydınları yetiştirmiş cumhuriyetimizle övünç duydum ama cumhuriyetin bu hale gelmesi karşısında öfkelendim. Bütün hukukçular adına konuşmaya yetkim yok ama bu akşamki konuşman dolayısıyla kutlarım diye kendisine gönderdiği kutlamayı da yayınlamış Emre Kongar. Barış Terkoğlu, o benim cumhurbaşkanım değil diye bir yazı yazmış bugünkü köşesinde Cumhuriyet'te. Biz İlker Başbuğ'un kitabını tartışıyoruz sanıyorduk. Meğer yanılmışız. Abdullah Gül'ü tartışıyormuşuz diyor. 7 Şubat'ta Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde popülist politikacıların demokrasiye verdiği zararları anlattığı, Erdoğan'a masa altından tekme atan konuşma olmasa 2019 yılında tweet bile atmamıştı. Birden Başbuğ'un kitabındaki kendisiyle ilgili bölümlere itiraz etmek için ortaya çıktı. Başbuğ geçen yazımızda anlattığımız 2010 Yüksek Askeri Şurası ile ilgili Başbakan Erdoğan'ın daha uzlaşıcı, Cumhurbaşkanı Gül'ün daha ısrarlı olduğunu gördüm demişti ya. Gül ortaya çıktı ve Cumhurbaşkanı yaş üyesi olmadığından bu sürece katılamaz dedi. Böylece İlker Paşa'nın anılarında defalarca sürece müdahale ettiği görülen Gül, yaş üyesi değilim diyerek kendisini bir anda her şeyin dışına atıyordu. Tam bir Gül kıvraklığı değil mi diyor Barış Terkoğlu. Oysa yıllarca yanından ayırmadığı danışmanı Ahmet Sever'in Abdullah Gül'le 12 yıl kitabında aksini gösteren onca örnek var ki diyor. FETÖ'den gazeteci kurtarma diye de bir ara başlığı var Barış Terkoğlu'nun yazısında. Herkesin cumhurbaşkanı değil diye de bir ara başlık var. Orada da şunları anlatıyor. Ne mutlu ki Ruşen Çakır hapse girmedi diyor. Orada işte bir Ruşen Çakır'ın dahil olduğu bir dava süreci var. Onun kurtarıldığını filan ima eden bir takım şeyler var. Ancak benim de aralarında bulunduğum gazeteciler diyor Barış Terkoğlu uzun süre hapis yattı. MİT yöneticisi Kaşif Kozinoğlu duruşma göremeden Silivri'de öldü ya da öldürüldü. FETÖ karşıtı polis Hanefi Avcı sadece yazdığı kitap nedeniyle 4 farklı örgütle irtibatlandırılarak yıllarca tutuklu kaldı. O dönem tek garip kurtuluş hikayesi bu değil. Ali Bayramoğlu Yeni Şafak'ta 24 Mayıs 2012'de şunları yazdı. KCK davasında 7 öğretim üyesinin gözaltına alınacağını duyduk. Bunu emniyet kaynaklarından teyit ettik. Bilginin teyidiyle operasyon imkansız hale geldi. Bu imkansızlığa da Gül eli değdi mi bilmiyoruz. Ahmet Sever'in kitabından öğrendiğimiz şey şu diyor Barış Terkoğlu. Abdullah Gül, FETÖ kumpaslarının Ruşen Çakır örneğindeki gibi doğal tanığı, ülkedeki gazeteciler, yazarlar, askerler, siyasetçiler hapsedilirken kumpasa tanıklık eden cumhurbaşkanı ne yapar? Tabii tüm yetkilerini kullanarak yurttaşlarını koru diyeceksiniz. Ama öyle olmuyor. Kolunu uzattığında değeceği kadar yakınındakileri kurtarıyor. Herkesin değil, kimilerinin cumhurbaşkanı oluyor. Sonra da kaygılıyım, yargıya karışamam açıklamalarıyla habersizlik oyunu oynuyor. En küçük flörtle kalbi tutuşan, daha ağırını söylemeye dilim varmıyor unutkanlar ise cumhurbaşkanlığı yollarına yeniden gül taşıyor. Keşke geçen zaman yanında taşıdığı bir defterle hepimizin günahlarını not alsaydı demiş Barış Terkoğlu. Orhan Bursalı gazetecilikten değil terörden söylemini eleştiriyor. Yani hani o tutuklu gazeteciler hatırlatıldığında ya da hüküm giymiş gazeteciler hatırlatıldığında devleti yönetenlerin onlar gazetecilikten değil terörden içerideler şeklindeki savunmasını hatırlatıyor. Diyor ki ayıptır yapmayın Orhan Bursalı. Cumhuriyet davası tamamen siyasi karar davasıdır. Burada bak Cumhuriyet'te kavgalı taraflardan şunlar böyle ifade verdi, o da şunu yaptı. Bu nedenle mahkeme mahkumiyet kararı verdi biçiminde kim gerekçeler ileri sürüyorsa iktidarı aklıyor, düzgün bir hukuk ve yargılama olduğunu savunuyor demektir. Ayıptır, yapmayın böyle bir şey. Bir ikinci derece mahkemeyi düşünün, yargılama yapmıyor, yargılananları hiç dinlemeye gerek duymuyor. Dosyaya aç kapa yapıyor, karar doğrudur diyor. Böylece 5 yıla kadar cezaları kasıtlı olarak onaylayıp yeniden hapsin yolunu açıyor. Diğerlerine de mecburen Yargıtay yolu açıktır diyor. Burada basını cehennemin dibine itme çabası var. Medyaya güveni ülke çapında sıfırlama, ülkede olayların bütününe bakarak halkın özgürce kanaat oluşturma çabasını engelleme var demiş. Yazgül Aldoğan yerel seçim kabusa dönüştü diyor bugünkü yazısında. Başka Cumhuriyet'in diğer yazarlarında neler var? Örsan Kunteröy ben CHP ve 31 Mart seçimleri diye yazmış. Bedir Baykam istikametler ve durmayan felaket senaryoları diye yazmış. Mustafa Balbay Cumhuriyet davası meselesini yazmış. Diyor ki Anayasa Mahkemesi kararına atıfta bulunuyor. Şu aşamada infazın başlamaması tüm Cumhuriyet çalışanları ile ilgili Yargıtay aşaması bitene de beklemesi gerekiyor. Yukarıda aktardığımız kararı alan Anayasa Mahkemesi'nin basın özgürlüğünün çerçevesinde çizme sorumluluğu var demiş. Haberden terör örgütü üretmek ne yazık ki uzun süredir karşılaştığımız bir durumdur. Basının özgürlüğü toplumun özgürlüğüdür. Hukuksuzluklara karşı mücadelemizi hak arayan son kişi özgürlüğüne kavuşana kadar sürdüreceğiz demiş Mustafa Balbay da bugünkü köşesinde. Gelelim Bir Gün gazetesine. Bir günde Doğan Tılıç, Ahmet Spor, Cizre Spor ve Gaffar Okkan başlığıyla yazmış. Yani Ahmet Spor'a ve Cizre Spor'a yapılan o ayrımcı baskıları, işte onların maçlarında rakip takım taraftarlarının işte ölürüm Türkiye'm Türkiye'si çalmak ya da işte PKK aleyhinde slogan atmak, hatta fiili saldırıya yeltenmek gibi tavırlarını eleştiriyor. Sevgililer gününde ölmek başlığıyla yazmış Nazım Alkman bugünkü köşesinde. Fikret Ünlü'yü uğurlarken diye yazıyor Fikri Sağlar. Fikri Sağlar biliyorsunuz eski devlet bakanlarından ve turizm bakanlarından. Siyasetin içinde uzun yıllar birlikte olduğu dostu, eski Gençlik ve Spor Bakanlarından Fikret Ünlü'nün ölümü ardından yazmış bir kez daha. Bu vesileyle rahmet diliyoruz Fikret Ünlü'ye. İbrahim Kaboğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi saray paryası değil olmamalı şeklinde bir başlık atmış bugünkü yazısına. Ulaşım harcamalarındaki artıştan söz eden bir yazısı var. Bir Gün yazarı Aslı Aydın'ın da Bir Gün gazetesinde. Sözcü gazetesinin yazarı Yılmaz Özdil. Birinci sayfadan da anons edildiğini sizlere okumuştuk birinci sayfaları okurken. Yılmaz Özdil, Padişah Abdülhamit'in gelini, hanedanın reisi ve sarayda dünyaya gelen son şehzade Osman Ertuğrul'un eşi Prenses Zeynep Osman'la konuşmuş. Onunla ilgili bir takım notlar, böyle hani soru işaretleri gibi anons notlarını köşesine taşımış bugün. Yani bir yazı dizisi ya da röportaj anonsunu köşesinden vermiş. İşte Türk gençliğine ne tavsiye ediyordu diyor. Osman Ertuğrul'un kendi sesiyle teybe kaydettiği, kendi el yazısıyla not aldığı hatıralarında neler yazıyor? Osman Ertuğrul'un vefatı hanedan açısından neden milat oldu? Padişah Abdülhamid'in gelini olmakla iftihar ediyorum, hanedanın reisi Osman Ertuğrul'un eşi olmakla iftihar ediyorum diyen Zeynep Osman, Mustafa Kemal Atatürk hakkında ne düşünüyor demiş. Ve Zeynep Osman'ın WhatsApp profilinde kimin fotoğrafı var ve ona göre Türkiye'nin en önemli sorunu ne gibilerden bir takım sorularla, başlıklarla da o yazı dizisini anons ediyor Sözcü gazetesinde Yılmaz Özdil. Sözcü'nün öteki yazarlarından Bekir Coşkun biliyorsunuz yazılarına yeniden başladı. Damat es diye bir başlık atmış. Yani damatla domates kelimelerini, sözcüklerini birleştiren bir başlık. Saray uyanık, tren uykuda diyor Necati Doğru. Emin Çölaşan devlet gücüyle seçime giriyor başlığıyla yazmış. Ve İyi Parti'ye Mersin oyunu meselesini de kaleme almış bugün Emin Çölaşan yazısında. Soner Yalçın ne yazmış? Eğitim şart başlığıyla yazıyor. İşte bir takım vakıflara, Cumhurbaşkanı'nın ailesinin, aile mensuplarının yöneticiliğini yaptığı vakıflara yapılan kıyaklarla ilgili olarak Rahmi Turan Eczaneler başlığıyla yazmış. Yekta Güngör Özden her zaman Atatürk diyor bugünkü yazısının başlığında. Hürriyet'e geçelim. Hürriyet'te Ahmet Hakan, Eyüp Sultan İmamı o duayı şöyle etseydi diyor. Yani Sayın Binali Yıldırım'ın dün camiye gelişinde Eyüp Sultan Camii'nin imamı kendisi için, Binali Yıldırım için dua etmişti ya, o meseleye değiniyor. Demiş ki Ahmet Hakan, Binali Yıldırım Eyüp Sultan Camii'nde namaz bitmiş, sıra duaya gelmiş. Eyüp Sultan İmamı yaptığı duada şöyle diyor. Allah rızası için, Binali Başkanımızın başarılı olması için El Fatiha. Camide böyle tarafgir, böyle dışlayıcı, böyle hakkaniyetsiz, böyle vıcık vıcık taraf olunmuş bir duanın yapılmış olması şu iki şeye yol açar diyor. Bir, İslam'ın caminin, ibadetin ve din adamının kuşatıcılığına çok esaslı bir darbe indirmekte. İki, milletin hiç değilse bir bölümü dinden, imandan, camiden, imamdan soğumasına yol açmakta diyor. Oysa aynı Eyüp Sultan imamı şöyle bir dua edebilirdi diyor. Allah rızası için hem Binali Bey'in hem de İstanbul'a hizmet etmek için yarışan bütün belediye başkan adaylarımızın başarılı olması için El Fatiha diyebilirdi diyor. Eyüp Sultan imamı eğer duayı şöyle yapsaydı diyor, bu iki şeyi sağlamış olacaktı. Bir, İslam'ı gündelik politikaların lüzumsuz çekişmesinin bir parçası haline getirmiş olmayacaktı. İki, bu ne güzel dua, bu ne güzel imam dedirterek İslam ve cami adına tebliğin en güzelini yapmış olacaktı. Ey Eyüp Sultan imamı diyor Ahmet Hakan, sana gölge oyununun o meşhur kapanış cümlesiyle sesleniyorum. Yıktın perdeyi, eyledin viran, varayım sahibine haber vereyim hemen diye bitirmiş yazısını. Lütfullah Göktaş'la ilgili yazmış. Lütfullah Göktaş kim? Lütfullah Göktaş eski bir gazeteci ve uzun yıllardır da Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığından beri de basın danışmanlığını, baş basın müşavirliğini yapan bir arkadaşımız. Benim de çok eski bir dostum. İmam Hatip'ten arkadaşımdır diyor Ahmet Hakan Lütfullah Göktaş'a. Yani lisede İmam Hatip'te birlikte okumuşlar. 1980'li yıllarda kutlu gecelerde Balıkesir camilerinin söylediği Tale al-Bedru ilahisiyle bayağı bir çınlatmıştır diyor. Sonra ilahiyat ve felsefe okudu. Sonra İtalya'da uzun süre dinler tarihi alanında öğrenim gördü. Bu arada gazetecilik yaptı. Televizyon ve ajansların Roma temsilcisi oldu diyor. Ve en sonunda Erdoğan'ın hem başbakanlık hem de cumhurbaşkanlığı döneminde basın baş danışmanlığı görevini yürüttü. Bu önemli görevini yürütürken öne çıkmamayı, alçak gönüllülüğünü korumayı, tarafsızlığına azami gayret etmeyi, görevini hakkıyla yerine getirmeyi bilen Lütfullah bugünden itibaren Vatikan Türkiye Büyükelçisi olarak görev yapacak diyor. Hoş geldin demeyi pek uygun bulmamıştım ama uğurlar olsun yeni görevinde, başarılar demekte sakınca görmüyorum demiş. Ben de Lütfullah Göktaş'a yeni görevinde, yani Vatikan Büyükelçisi olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin Vatikan Büyükelçisi olarak görevinde başarılar diliyorum. Ama Lütfullah Göktaş'la ilgili, sevgili arkadaşımla ilgili o görev döneminde işte tarafsızlık, azami özen gösterdi filan gibi görüşlere de katılmıyorum. Maalesef orada da Lütfullah Göktaş'ın çok fazla tarafsız davranma şansının olmadığını biliyorum. Çünkü kararları kendisinin veremediğini, oralarda görev alan bürokratların böyle hani siyasi anlamda tarafsızlık falan gibi konularda söz sahibi olamayacağını biliyorum. O görevde bulunmak Lütfullah'ın kendi tercihidir. Davet edilmiştir, görev verilmiştir, kabul etmiştir. Ama Türkiye'nin içinde bulunduğu koşulları, basına yapılan muameleyi, basına nasıl tarafgir davranıldığını, özellikle de Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı makamının basına nasıl muamele ettiğini, dolayısıyla o muameleyi de Lütfullah'ın üzerinden yapmış olmasını ben sevgili eski arkadaşım adına büyük bir talihsiz olarak da değerlendiriyorum. Yani orada Ahmet Hakan kadar da böyle politik, böyle diplomatik filan davranmak istemiyorum ama neticede eski dostum Lütfullah Göktaş'a da başarılar dilemek istiyorum. Sedat Ergin, Gülen'i karikatürle eleştir sonra FETÖ'den hapse gir diye işte Musa Kart'ın durumuna dikkat çekiyor. Cumhuriyet gazetesi çizeri sevgili kardeşimiz Musa Kart'ın tekrardan Cumhuriyet davasından işte cezasının kesinleşmesi nedeniyle hapse girecek olmasını eleştiriyor Sedat Ergin. Abdülkadir Selvi Gül ve Babacan'ın parti kurma çalışması meselesine değinmiş. İşte diyor ki 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün işte arkasında olduğu söyleniyor bu çalışmaların. Abdullah Gül'ün genç, yıpranmamış ve yeni bir isim olması nedeniyle Babacan'ı tercih ettiği söyleniyor. Aslında partiyi kurduranın Abdullah Gül olduğu belirtiliyor. Yani perde arkasındaki lider Abdullah Gül. Ancak kendisi bir parti kurup yola çıkmak yerine Babacan'ın genel başkanlığı üstleneceği bir parti kurmayı tercih ettiği söyleniyor. Tabii ki adı Abdullah Gül Partisi olmayacak ama parti için Abdullah Gül Partisi diyebiliriz. Yeni parti kurma çalışmaları için AK Partili eski bakanlardan bir heyet oluşturulduğu da söyleniyor demiş. Davutoğlu ne yapıyor sorusunun cevabını da araştırmış. Diyor ki eski başbakanlardan Davutoğlu ile görüşerek biz yeni bir parti kuruyoruz, birlikte çalışalım teklifini götürecekleri söyleniyor. Abdullah Gül pek sıcak bakmasa da Ali Babacan'ın Davutoğlu konusunda ısrarlı olduğu ifade ediliyormuş. Zaten Gül ve Babacan'a yakın isimlerle Davutoğlu'nun da sık sık görüştüğü söyleniyor demiş. Yeni parti ne olur diye de bir ara başlık atmış, bir soru atmış, soru koymuş ara başlık olarak Abdülkadir Selvi. Diyor ki Cumhurbaşkanlığı fırsatı önüne çıktığında siyasi parti liderleri kendileri aday oldu. Demokrat Parti Genel Başkanı Celal Bayar, ANAP Genel Başkanı Turgut Özal ve DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı seçilip Çankaya Köşkü'ne çıktılar. Bir tek AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kardeşim Abdullah diyerek Gül'ü Cumhurbaşkanı yaptırdı. Cumhuriyet mitinglerine ve 27 Nisan e-muhtırasına rağmen. Ama sıra Erdoğan'a gelince Gül, kardeşim Erdoğan diyemedi. Erdoğan'ı tasfiye etme girişimi olan Gezi kalkışmasına yönelik sempatik cümleler kurdu. 17 Aralık'tan sonra Fethullah Gülen'e sulhname heyeti gönderdi. 17-25 Aralık'ta Erdoğan'ın bileklerine kelepçe vurulmak istendiğinde benim verilmeyecek hesabım yok diyerek verilecek hesabı olanları ima etmeyi tercih etti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Erdoğan karşıtı cephenin ortak adayı olmak için çaba gösterdi diyor Abdülkadir Selvi. Yani bütün bu faturayı Abdullah Gül'e kesmiş. Merak ediyorum Abdullah Gül'ün geçmiş Abdülkadir Selvi'nin geçmişte Abdullah Gül'le ilgili olarak yazdığı yazıları da merak ediyorum. Yani hani böyle bir yol ayrımı olmadığı dönemlerde onları da böyle yan yana koyup okumak isterdim ama bir gün onu da yaparız inşallah diye düşünüyorum. Yani herkes başka yerlere savrulmuş, evrilmiş, çevrilmiş durumda. Ona da dikkat çekmek istedim bu vesileyle. Geçelim öteki gazetelere. Sabah gazetesi. Salih Tuna, tüylerim diken diken oldu diyor. Niye diken diken olmuş Salih'in tüyleri? Taklacı lakabıyla maruf İdris Naim Şahin ilkin CHP'den orada adayı olarak gündeme geldi. Son derece gizli temas kurulmuştu. Mesele medyaya sızınca da CHP sözcüsü Faik Öztürk şu açıklamayı yapmak zorunda kalmıştı. Görüşmelerin sağlığı bakımından bu görüşmeleri yapan arkadaşların açıklama yapması daha doğru olur. Sonuç itibariyle CHP tabanı büyük tepki gösterdi. Ne ki İdris Bey yılmadı. Dümeni Meral Hanım'ın İYİ Partisi'ne çevirdi diyor ama ip diyor, o iyi demiyor. Haliyle İdris Bey'in ipten de yürüyemedi. Sonra Karamollaoğlu'nun partisinden aday oldu diye anlatmış işte o süreci. Mesela CHP'den istifa ederek gelen herkesi DSP kabul etmiyor demiş. Önder Aksakal benim görevim partimin haysiyet ve onurunu korumaktır diye anlatmış. Sonra lafı TÜSİA da getirmiş. İlke dedim de aklıma geldi diyor. TÜSİAD da Atatürk'ün temel ilkeleri doğrultusunda yeni başkanını seçti. Hatta varlığı Türk varlığına armağan olsun. Kimi mi seçtiler? İtalya'nın Torino kentinde dünyaya gelen Simone Kastowski. Neyin nesi mi? Babası Aldo Kastowski, annesi Guya Kastowski, organik kimyanın genel müdürü Stefano Kastowski'nin de kardeşi. İtalyan asıllı ama Türkçeyi de çok iyi konuşuyor demiş. Yani bir İtalyan asıllı birinin TÜSİAD'ın başına başkan seçilmesini bir şekilde şey yapıyor, garip buluyor. Türkçe bildiğine göre bir güzel eşlik ederdi diyor. 10. yıl marşına Türk'üz, bütün başlardan üstün olan başlarız. Tarihten önce vardık, tarihten sonra varız. Türk'üz, Cumhuriyet'in göğsümüz Tunç Siperi. Acaba bu marşı da söyleyebilir mi diyor. Ne alakası varsa yani. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysa bunu da söyleyecektir. Yani hani siz Türklük ya da başka etnik bilmem kimlikleri karşılaştırırken ne diyorsunuz? Anayasal vatandaşlık, işte Türklük diyorsunuz. Simone olur da adı. Niye ben Türk'üm diyemez? Onu da tabii Salih Tuna'ya sormak lazım. Diyoruz. Ankara'ya nehir de getir diye Engin Ardıç'ın bir seslenişi var adaylara. Öteki yazarlara bakalım. Efendim, Muharrem Sarıkaya, Habertürk.com'un yazarı, Kocamaz'ın tek seçeneği diyor. Burhanettin Kocamaz'ın işte Mersin'den adaylık başvurusunun gecikmesi, onun üzerine dışarıda kalması ama işte onun tekrardan aday yapılabilmesi için formüller arayışını anlatıyor Muharrem Sarıkaya. Ahmet Takan, Yeni Çağ gazetesi yazarı, Tanzim için, Tanzim satış için 100 milyon lira kaldı diyor. Yani bu Tanzim satışlarla ilgili olarak devletin kasasından, kesesinden ciddi bir sübvansiyon yapıldığı, onu anlattırmış uzmanlara Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör'e göre Tanzim satışlarının sürdürülebilirliği mümkün değil demiş Özden Güngör. Devlet şu anda 3 liraya aldığı patatesi 2 liraya veriyor. Bu ürünleri Mısır'dan, İran'dan, Azerbaycan'dan, çeşitli ülkelerden getirtiyoruz. Soğan ve patatesi getirdiklerimiz daha düşük fiyatla satılıyorlar. Bu da devlet zararı anlamına gelir diyor. Yani bu zararın nasıl karşılanabileceğini sorguluyor. Diyor ki çadırın önünde çok zamanınız var, şaka olmasın, 1 Nisan'ı ciddi ciddi düşünün demiş Ahmet Takan bugünkü Yeni Çağ'da. Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ ve Son Söz gazetelerinin yazarı, o da İyi Parti ve ihanet meselesini yazmış. Yani bu partinin adaylığıyla ilgili olarak yaşananları, diğer hadiseleri de yazmış. 24 Haziran seçiminde afişlere, panolara asılan şu afişte üstte Ankara Milletvekili adayı İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, altta ise İyi Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener var. Koray Aydın'ın adı var, Meral Akşener'in yok diyor. Yani neler oluyor diyor, İyi Parti'de böyle bir takım birbirlerine karşı bir şeyler mi yapıyorlar diyor. Milletvekilliği listeleri açıklandığında görüldü ki çok büyük hatalar var. Örneğin Profesör Doktor Şengül Ablemitoğlu, sözcü yazarı Ayşe Sucu seçilemeyecek yerlere konuldular diyor. MHP içinde birlikte mücadele ederek İyi Parti'nin kuruluşundan beri yanında yer alan kurucu üyeler Yusuf Halaçoğlu ile birlikte Nevzat Bor ve Özcan Yeniçeri Afyon depremi sonrası ortak basın toplantısı düzenleyerek istifa ettiler diyor. Yani İyi Parti'nin içinde böyle bir itişme, kakışma, kıpraşma, karşılıklı birbirinin ayağına basma hadiselerinden bahsediyor Orhan Uğuroğlu. Türkiye gazetesine bakıyoruz. Mersin'de tezgahın ipi kimin eline uzanıyor demiş. Yani Burhanettin Kocamaz'ın İyi Parti'den adaylığının son anda gerçekleşememesi, işte dilekçesinin ya da başvurusunun verilememesi meselesi onu sorguluyor. Faili Meral Akşener'in burnunun dibinde diyor, uzaklarda değil demiş. CHP'den söz etmiş, 10 Aralık hareketi diye bilinen Oğuz Kağan Salıcı, Erdoğan Toprak, İbrahim Kaboğlu, Burhan Şen Atalar, Canan Kaftancıoğlu gibi isimlerin çektiği başını, daha çok küresel bağlantıları olan ve CHP'nin solunda bir anlayışı temsil eden hareketin ne yaptığına dikkat edin diyor. Bu hareket CHP'nin son İstanbul Genel Kurulu'nda Alevilerin çok geniş kitlesel desteğini alan bir ismi Cemal Can Polat'ı ekarte etmeyi başardı. Yerine de Canan Kaftancıoğlu'nu getiriliyor. CHP içinde olanları da sorguluyor. Yani İYİ Parti'nin de CHP'nin de içi karıştı. Yaşasın, yesinler birbirlerini babında o mealde yazmış. Türkiye Gazetesi'nin bir başka yazarı Batuhan Yaşar, Jön Türkler HDP ve CHP olayı mı diye yazmış. DSP ve ortanın solu meselesini irdeliyor. CHP-HDP geçişkenliğini sorguluyor. HDP ile yapılan ittifak, FETÖ ile yapılan söylem birliği. DSP bir anda gerçek CHP'lilerin çekim merkezine dönüştü. Kendi partilerinde sığıntı kaldıkları için diyor ve CHP iç barışı tehdit ediyor yolundaki görüşleri de köşesine taşımış Batuhan Yaşar. Aile nereye gidiyor diye yazmış Abdurrahman Dilipak. Aile değerlerinin, ailevi değerlerin toplumda zayıflatıldığını savunuyor. Ali Karahasanoğlu da yine Yeni Akit'in yazarı, Gezi isyanının büyük patronu kim diye bir sorgulama yapmış. O dönemde önemli aktörlerin ya da geri plandaki aktörlerin aralarındaki Twitter yazışmalarını, bazı Twitter mesajlarını filan gündeme taşımış. İşte Ceylan Otel ve Divan Otel yemek ve su ihtiyacı vardır, yayalım lütfen filan diye bir takım mesajları şey yapmış. Sonunda da diyor ki Ali Karahasanoğlu, Yeni Akit yazarı, Kavalaları, alaboraları öğrendik. Acaba Gezi isyanındaki büyük patron kimdi diye de bir soru ortaya atmış. Köşe yazarlarından bugünlük de bu kadar. Yayınımızın da sonuna geliyoruz böylece. 9.30 ile 11.30 arasında bu yayının tekrarını dinleyebilirsiniz. YouTube kaydını da gün boyunca seyredebilir ve dinleyebilirsiniz. Yarın sabah 7'de yine burada olacağız. Bugünün kapanış parçasını bir efsane sesten, Nilüfer'den seçtik. Onun da çok iyi bilinen bir şarkısı. Ah Namussuz Akşamlar.
Yalnızlık.
Zafer Arap Birliği ile Seyru Sabah sona erdi.
Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RSFM'de. RSFM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.